Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. İşte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu hafta da sizinle beraber maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Bakalım maziye şahitlik etmiş olanlar bize ne hatıralar anlatacaklar. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarda da bazı programlarda da bahsetmiştik. 13. asırda Venedik'ten kalkıp Anadolu üzerinden, İran üzerinden, Hindistan üzerinden Çin'e giden bir seyyah var. Herkes bunun ismini bilir. Marco Polo. Romanlara, filmlere konu olmuş bir şahsiyet. Uzun yıllar Çin'de Çin İmparatoru Kubilay Han'ın nezdinde kalmış. Çin ülkesini karış karış gezmiş. Çin ülkesinin komşu ülkelerini gezmiş. Ve yol boyu gezdiği ülkeler var. Hepsiyle ilgili çok enteresan müşahedeleri var, kültürlü birisi. Ve bu müşahedelerini seyahatnamesinde toplamış. Ve bize 13. asırda bu bölgelerdeki hayat, sosyal hayat hakkında ve tarihi olaylar hakkında enteresan bilgiler veriyor. Petrolü, taş kömürünü ve o zaman kağıt paranın ilk dünyada kullanıldığı yeri hep Marco Polo seyahatnamesinden öğreniyoruz. Bu hafta da Marco Polo seyahatnamesinden seçtiğimiz bazı enteresan hatıraları, pasajları sizlere aktarmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Marco Polo seyahatnamesinin bu faslında Manzi eyaletinin başşehri Kinsa'yı anlatıyor. Manzi eyaleti Kubilay Han tarafından fethedilmiş bir eyalet. Kinsa'yı da buranın en güzel şehirlerinden birisi. Halkı Budist ve Kinsa'yı çok beğenmiş. Ve son derece güzel bir şehir. Görmesem güzelliğini çok duymuştum. Görmesem anlayamazdım. Kinsa isim kelime olarak zaten cennetin şehri manasına gelmektedir diyor. Bir tarafı göle, bir tarafı nehre, bir tarafı ise okyanusa dayalı. Son derece güzel, üzerinde köprüler olan nehirler ve kanallar var. Her taraf bahçeler, evler, mamur, güzel bir şehir. Şehirdeki hiçbir ana cadde ve diğer caddeler, sokaklar keskin dönemeçli değil. Ana pazar yerlerini birbirine bağlayan ana caddelerin yanı sıra da geniş kanallar var. Bu kanalların kıyılarında büyük taş binalar yapılmış. Tüccarlar mallarını burada depo ediyorlar. Kinsay meşhur bir ticaret şehri. Hindistan'dan gelen mallar okyanus üzerinden geliyor. Buradan bütün Çin ülkesine dağılıyor ve buranın halkı bu bakımdan çok zengin. Meyve bahçeleri var. Balığın her türlüsü var. Ava meraklı buranın halkı. Her türlü av hayvanı bulmak mümkün. Ve bu da şehrin çok zengin bir şehir olması neticesine varıyor. Marco Polo'nun anlatmasına göre Kinsay'daki bir özellik de hamamlar, Kinsay hamamları. Pazarlardaki ana caddeleri birbirine bağlayan sokaklarda belli mesafelerde büyük taş binalar var. Bu binaların kimisinde dükkanlar, kimisinde de hamamlar yer alıyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı hizmet gören hamamlar var. Her birisinde de kadın ve erkek hizmetkarlar bulunuyor. Bu bölgenin insanları küçük yaştan beri soğuk suyla yıkanmaya alışıklar. Bunun için bu pazar yerlerinde böyle hamamlar vardır. Herkes soğuk suyla yıkanılır. Küçük yaşta soğuk suyla yıkanmanın sağlığa iyi geldiği fikri çocuklara öğretilir. Bu hamamlarda yabancılar için de ayrı bölümler var. Ancak bunlar için sıcak su akan bölümler var. Soğuk suyla yıkanmaya alışmamış olan yabancılar da bu sıcak su bulunan hamamlarda yıkanır. Koca şehirde pek çok umumi hamam var. Ama herkesin evinde ayrıca yıkanacak yerleri var. Fakat buranın halkı yıkanmayı çok sevdiği için Hatta sofraya oturmadan önce bile mutlaka yıkandığı için burada hamamlar son derece yaygın diyor Marco Polo. Bir gün Kinsay'da şehrin bir başka pazar yerini gezmeye çıkmıştım. Yine aynı köşeleri, taş binaları, dükkanları gördüm. Bu arada dikkatimi bir şey çekti. Pazarın belirli bir yerinde çok şık giyinmiş kadınlar bulunuyordu. Bu kadınlar hem çok şıktı, nefis ipekli kumaştan elbiseler giymişlerdi, hem de yanlarında hizmetkarları vardı. Sayılarını bilmiyordum, tahmin edemeyeceğim. Rehberime bu kadınları sordum. Kimdir bunlar diye. Rehberim de bu kadınların oturduğu evleri görseniz şaşardınız dedi. Merakım iyice arttı. Neden? Bu kadınların burada dolaşmalarının sebebi şudur dedi rehberim. Beğendikleri erkekleri evlerine götürürler. Evleri de çok süslüdür dedi. Peki kimleri evlerine götürürler diye sordum. Daha çok yabancı erkekleri götürürler dedi. Peki neden dedi? Dedim rehbere sordum diyor Marco Polo. Maksat şu. Yabancı erkekler memleketlerine döndükleri zaman burada geçirdikleri günleri hiç unutmazlar da onun için dedi. Bu kadınlar çok iyi giyindikleri gibi çok ağır kokular da sürmüşlerdi. Bu ağır kokularla erkekleri çekmek maksadını taşıyorlardı. Bunlar şehrin bütün pazar yerlerinde değil, daha ziyade şehrin belli sokaklarında bulunmaktaydılar. Sayılarını da bilen yoktu. Fakat rehberim veya konuştuğum başka insanlar bu kadınların sayısının hayli fazla olduğunu söylediler. Kinsay'da diyor Marco Polo, doktorlar ve falcılar da çok. Şehrin bazı semtlerine, sokaklarına da doktorlar ve falcılar yerleşmiş. Hekimler yalnız insanları, hastaları tedavi etmiyorlar, aynı zamanda onlara okuma ve yazma da öğretiyorlar. Falcılar da aynı işi yapıyorlar ama güya kendilerini, geleceklerini okuyorlar, hem de dileyenlere mektup yazıyorlar veya onlara okuma yazma öğretiyorlar. Herkes istedikleri hizmeti veriyorlar yani. Bunların belli bir yerleri var. Orada çalışıyorlar. Pazar yerlerinde büyük kare biçimindeki alanların önünde büyük muazzam birer bina var. Bu binalarda da İmparator Kubilay Han tarafından tayin edilmiş hakimler var. Bunlar da buradaki hukuki düzeni sağlıyorlar. Bunların görevleri buradaki tüccarlar arasında bir anlaşmazlık çıkarsa hemen bunu halletmektir. Su üzerindeki köprülerin başında da askerler var. Köprülerin iki başında birer nöbetçi kulübesi var. Bunların, hakimlerin bir görevi de işte bu nöbetçileri kontrol etmek. Bunlar verilen emirleri yapıyorlar mı? Efendim şeye nezaret ediyorlar mı? Buna dikkat etmek. Böyle bir hukuki düzeni burada kurmuş Kinsay. Çok kıymetli malların satıldığı büyük bir ticaret şehri. Her türlü insan buraya geliyor. Muazzam bir ticaret yapılıyor. Yiyecek içecekten tutun, her türlü altın, gümüş, kıymetli taşa, kumaşa kadar. Mesela Kinsay'a bir günde 43 araba yükü karabiber gelir ve satılır diyor Marco Polo. Bir araba yükü 100 kilo geldiğine göre 4300 kilo karabiber bir günde Kinsay şehrinde satılmaktadır. Diğer mamulleri buna kıyas edin diyor. Yine Kinsay'da 12 tane ana lonca var diyor Marco Polo. Bu loncaların her biri bir sanat dalının teşkilatı. Bu 12 ana loncanın içinde de birçok kollar var. Her bir loncaya bağlı 12 bin dükkan ve atölye bulunmaktadır. Bu da Kinsay için çok muazzam bir rakamdır. Her dükkanda veya atölyede en az 10 kişi çalışır. Kiminde 40 kişinin çalıştığı vakidir. Yani 144 bin dükkan ve atölye Kinsay'da faaliyettedir. Dolayısıyla burada çalışanların sayısı da yaklaşık 1,5 milyona bali olmaktadır. Buna bir de tüccarları ve kadın çocukları eklerseniz Kinsay'ın nüfusu hakkında efendim bir fikir vermek mümkündür. Kinsay o kadar zengin bir yer ki diyor, Hindistan'la ve diğer ülkelerle buradan ticaret yapılır. Kinsay'da eskiden gelme bir kaide var diyor Marco Polo. Bir tüccarın sermaye olarak mutlaka 100 bin lirası bulunur. Eğer 100 bin lirası varsa tüccar dilediği işi yapabilir. Eskiden hiç kimse babasının işinden başka bir iş yapamıyormuş. Bu eski Kubilay Han'dan önceki Manzi krallığının bir emriymiş. Yani babası ne iş yaparsa çocuğun da aynı işi yapması, aynı işi yürütmesi mecburi. Tabii sanatkarlar ve tacirler için. Yani babası balıkçı ise çocuğu da balıkçı olacak. Babası terzi ise çocuğu da terzi olacak. Babası baharat tüccarı ise çocuk da baharat tüccarı olacak. Babasının yaptığı işi yapmak istemese de bir çocuk, yapacak bir şey yok. Kubilay Han geldikten sonra bu kaideyi değiştirmeye çalıştı. Eğer bir tüccar yaptığı işten çok para kazanırsa babasının işini yapmaktan vazgeçebilir diye bir hüküm çıkartıyor. Tabii para kazanamazsa böyle değil. Anlaşılıyor ki Kubilay Han düşünmüş, taşınmış, şöyle muhakeme etmiş. Bir sanatkar babasının işini devam ettirir ve zengin olursa artık o işe devam etmeden hayatını sürdürebilir. Bunun için çalışmadan ya da babasının işini yapmadan geçimini sağlayabilir. Bu bakımdan büyük hükümdar kralın bir zamanlar koyduğu kaydı iptal etti ve insanları serbest bıraktı. Ya bir kişi zenginse ve çalışmak istemiyorsa çalışmak mecburiyetinde değil. Demek ki eskiden mutlaka o işi yapmak zorunda. Yani başka iş yapamadığı gibi o işi de mutlaka yapması lazım. Yani ben babam terzi ama terzilik de yapmayacağım, başka iş de yapmayacağım diyemiyor. Böyle anlıyoruz. Böyle bir düzen kurmuşlar. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında da Anadolu'da umumiyetle böyle bir mecburiyet yoktu ama herkes babasının işini yapardı. Mesela baba terzi ise oğulları da terzi olurdu. Daha ziyade oğullarının bir tanesi. Böyle bir düzen kurulmuştu. Böylece ailenin tecrübesi, birikimi, sermayesi kuşaktan kuşağa devam etmekteydi. Bir aile şirketi hüviyetindeydi. Böyle bir mecburiyet yoktu ama umumiyetle öyle olurdu. Çünkü terzinin oğlu eğer okumayacaksa, tahsil görmeyecekse babasının yanında çıraklık yapardı ve terziliği öğrenirdi. Yani fiili olarak neredeyse böyle bir mecburiyet Osmanlılar zamanında da vardı. Efendim, Kinsay'ın güney bölgesi çok güzel, zengin bir bölge. Zengin, güzel evler var. Ve burada göller var. Göllerin içinde de iki büyük ada var. Ve adalar çok güzel. Ve her ikisinde de muhteşem, çok güzel inşa edilmiş iki saray var. Yani güneyde bulunan gölde iki ada var. Göl o kadar büyük, iki ada var. Adanın üzerinde de saray. Saray da çok güzel tefriş edilmiş. Tabii bunu görenler buranın hükümdar sarayı olduğunu zannediyorlar. Fakat burası hükümdar sarayı değil, düğün salonudur. Halk bu muhteşem saraylarda evlenir, dini bayramları da burada kutlar diyor Marco Polo. Evlenmek isteyenler veya evlilik yıl dönümünü kutlamak isteyenler bu saraylarda ziyafet verirler. Bir de dini bayramlarda isteyenler burada toplantı yaparlar. Kinsay'ın en güzel yeri diyor, bu yerlerdir. Muhteşem saraylarda ayrı ayrı bölümler var. Geniş büyük salonlar olduğu gibi bu sarayda yan kısmında küçük binalar da var. Bu binalar, bu pavyonlarda da isteyenler yakın dostlarını, samimi dostlarını bu pavyonlarda ağırlarlar, küçük odalarda, yani orada kalırlar. Hatta kimi zenginler diyor Marco Polo, sadece kadın dostlarına burada özel partiler verir diyor. Yiyecek, içki, yüzlerce kişi yetecek kadar burada hazırlanır ve burada partiler verilir. Buraya gidiş de göl kıyısındaki büyük kayıklarla olur. Her birisi 15-20 yolcu alır. Bu kayıklarla adaya gidip gelmek mümkündür. Bir de küçük kamaralı sallar vardır. Bu salların bazıları sadece yolcu taşımak için kullanılır. Bir de hususi gezinti için yapılmış sallar var. Bunların üzeri kapalı, bir çeşit kamera gibi. Yanlarında pencereleri var. Gezintiye çıkanlar bu pencerelerden manzarayı seyrederler. Bu kameraların içi son derece süslüdür. İçinde masası, sandalyesi, divanları vardır. Yolcular otursun diye. Ve aynı zamanda burada ziyafetler verilir. Bu sal gölde, nehirde aktığı müddetçe zenginler, misafirlerine burada partiler verirler. Yiyecekler ikram ederler. Bu salların yanları kamıştan kapalı ve tıpkı bir oda gibi pencereleri var. Pencereleri de panjurla kapanması mümkün. Uzun kalın kamışlarla dibe ite ite hareket ettiriliyor bu sallar. Altları da düz olduğu için gölün en sığ yerinde bile bu salın gezmemesi mümkün, dolaşabiliyor. Göl hakikaten çok güzel. Nefis bir manzarası var ve insanı rüya alemine götürüyor. İnsan bu sallarla gezintiye çıktı mı canlanıyor ve içine bir dirilik geliyor. Evet, Kinsaylılar için dünyada eğlenmekten başka iş yoktur. Bunun için yarım günlerini çalışmayla, yarım günlerinde zevk ve eğlencede geçirirler. İşlerini bitirdikten sonra hemen göle koşar bir sal kiralayıp eğlenirler. Zenginler de zaten çalışmaz, saraylarında yaşar, sefa sürerler diyor Marco Polo. Yine Marco Polo'nun müşahedelerine göre Kinsay'da, pazar yerlerinde veya çeşitli semtlerde büyük taş kule biçiminde yapılar var. Hem de çok sık rastlanıyor buna. Tabii Kinsay'daki evlerin büyük kısmı tahtadan yapılmış, içlerinde de çok kıymetli eşyalar var. Kinsaylılar bu kıymetli eşyalarını bu taş kulelerde muhafaza ediyorlar, yangından korumak için. Alıyorlar, buradaki memura emanet ediyorlar. Memurlar var burada, bu taş kulelerde. Ücret karşılığında bu kıymetli eşyaları muhafaza etmektedirler. Zenginlerin, hatta orta halli Kinsaylıların evinde kıymetli tablolar, oyma eşyalar, kıymetli süslemeler var. Evlerde tahta olduğu için sık sık yangın çıkar. Onun için Kinsaylılar bu kıymetli eşyalarını yangına karşı burada muhafaza ediyorlar. Çünkü Kinsay'da fazla soygun, hırsızlık falan olmaz. Barışçı insanlar da zaten burası öyle barış yoluyla Kubilay Han'ın eline geçmişti. Savaşçı değildiler. Ordu da beslememişlerdi. Kubilay Han Lop hemen ele geçirdi Kinsay'ı. Kavga dövüşte çok seyrek oluyor. Kimse kimseyi kıskanmıyor. Herkes zaten refah ve saadet içinde. Ondan dolayı ancak yangından korumak için böyle yerlere insanlar emanet ederler. Kimse kimsenin dönüp de malına, mülküne, namusuna ters gözle bakmaz. Biraz evli kadına dönüp bakmak son derece ayıptır. Laf atmak şöyle dursun. Evli bir kadına dönüp bakmak bile Kinsay'da çok ayıplanır. Kinsaylılar çok güzel giyinen, çok güzel yemekler yiyen, ete çok düşkün ve iyi yaşayan insanlar diyor Marco Polo. Dediği Marco Polo, Kinsay nehir ve kanallarla dolu bir şehir ve 12 bin tane de köprü var şehirde. Her birini 10 tane asker koruyor. 5 asker gündüz, 5 asker gece bu köprülerde nöbet tutuyorlar. Neden böyle nöbet tutuyorlar, neden böyle korunuyor köprüler? Herhangi bir ayaklanmaya karşı şehrin köprülerini korumak üzere Kubilay Han tarafından böyle bir emir verilmiş. Şimdi köprüyü koruyan askerler büyük bir nöbetçi binasında kalıyorlar. Bina tam köprünün bir başında. Bu binada büyük bir gong var. Gongun yanında da bir saat var. Gece başlayınca, yani karanlık basınca nöbetçi büyük gonga bir kere vuruyor. Böylece gongun sesini duyan saatin bir olduğunu anlıyor. Bir saat sonra iki kere gonga vuruyor. Sonra üç kere vuruyor. Böylece sabaha kadar her saat başı saat miktarınca gonga nöbetçi vurmaktadır. Geceliğin halka saatin kaç olduğunu böyle gonga vurarak haber veriyorlar. Gündüz de aynı işi yapıyorlar ve böylece devam ediyorlar. Sokaklarda da devriyeler geziyor. Zaten Kinsay'da geceleri sokağa çıkmak yasak. Askerler karanlık basınca sokaklarda devriye geziyorlar ve buralarda dolaşan kimseleri gözaltına alıyorlar. Çünkü Kubilay Han bu zengin şehirde bir problem çıkmasını istemiyor. Onun için çok sıkı bir kontrol altında tutuyor. Hatta şehirde geceliğin ışık yakmak dahi yasak. Devriyeler hem sokakta gezenleri hem de ışık yakan var mı onu kontrol ederler. Gece ışık yakan biri ev görürlerse kapısına bir işaret koyarlar. Sabahleyin eve gelirler, ev sahibini sorguya çekerler. Makul bir mazeret söylerse ne ala, yani ispat ederse ne ala, ispat edemezse cezalandırılırlar. geldiğinde Marco Polo'nun Kinsay'da bir şey dikkatini çekmiş. Askerler ve devriyeler sokakta işsiz güçsüz çalışmayan ve dilenen birini gördükleri zaman apar topar götürüyorlar. Eğer bu kimse hasta olduğu için çalışamıyorsa bir hastaneye yatırıp orada ihtimamla bakıyorlar. Yok, öyle bir hastalığı yok, tembelliğinden çalışmıyorsa kendisine bir sanat öğretiyorlar veya bir mesleği öğretip ona zorla o işi yaptırıp çalıştırıyorlar. Bir de devriyeler yangına karşı çok hassaslar. Şehirde mahalle aralarında gezerek bir yangın çıkmaması için azami dikkat ediyorlar. Bir ateş gördükleri zaman en yakın nöbetçi kulübesinden büyük gonglarla vurmaya başlıyorlar. Böylece köprü başındaki askerler duyup yangını söndürmeye geliyorlar. Geceleyin yangın olsa bile kimse evinden çıkamıyor. Yangını sadece askerler söndürmekle görevlidir. Yağma falan olmasın diye herhalde. Böyle bir tedbir almışlar. Yani enteresan bir emniyet var. Ondan işte dedik ki diyor Marco Polo, Kinsay çok zengin bir yer. Çok zengin olduğu için Kubilay Han devamlı burada bir birlik tutuyor ve buranın emniyetini sağlıyor. Tabii mamur da bir yer Kinsay. Cadde ve sokakları taş ve tuğlayla döşenmiş ki Avrupa'da hiçbir şehir o zaman taş ve tuğlayla döşenmiş değildi. Kanalların yanında geniş taşla döşenmiş yollar var. Kasaba köylere giden yollar dahi taşla döşenmiş. Yalnız kasaba ve şehirleri birbirine bağlayan yolların hemen kenarında dar bir toprak yol var. Bu yolda Kubilay Han'ın postacıları ve kuryeleri atla yol alıyorlar. Şehrin ana caddesi çok geniş. Her iki kenarında 3'er metre genişliğinde de kaldırım var. Kaldırım da küçük taşlarla döşenmiş. Şehirde çünkü su kanalları yağmur yağdığı zaman suların bu kanallardan göle veya nehre akmasını temin ediyor. Böylece sokaklar tertemiz kalıyor. Evet, Kubilay Han Manzi eyaletine çok emniyet verdiği için buraya komutan tayin etmiş. Burayı 9 kısma bölmüş Manzi'yi ve 9 komutan burayı idare ediyor. Bu komutanlar Kubilay Han'ın en güvendiği kumandanlardan ve her 3 yılda bir de bunlar değişiyor. Bu 9 komutanın en ileri geleni Kinsay'da oturuyor. Manzi'de 1200 tane şehir var. Bu 9 komutan her birisi 140 kadar şehri elinde tutuyor. Her birinde Kubilay Han'ın askerleri var. En az 1000 tane asker var. Böylece Kinsay'da sadece 30 bin asker bulunuyor ve bunların hepsi Kubilay Han'ın ordusuna mensup. Bu ordunun da ihtişamını buna göre düşünmek lazım. Her şehirde bu kadar çok asker bulunursa bu kadar çok orduyu, askeri nasıl topluyor? Hakikaten dikkati çeker bir şey. Fakat Kubilay Han askerlere çok emniyet veriyor. Askerlerin en iyi şartlar altında yaşamasını temin ediyor. Manzi'de önemli bir yer olduğu için ordunun önemli bir kısmı burada bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Manzi'de bir adet var diyor. Garip bir adet var diyor Marco Polo. Bir çocuk doğunca annesi çocuğun doğduğu gününü, ayını bir yere kaydediyor. Çocuğun burcunu da yazıyor. Bu kaydı dakikası dakikasına yazıyor. Böylece herkes burcunu öğreniyor. Bunun sebebi şu, bir seyahate çıkmak isteyen önce bir falcıya gidiyor. Hatta bir şehirden bir şehire gidecekler bile falcıya gidiyor. Falcılar da insanların yıldızına bakıyorlar. Geziye çıkması iyi mi kötü mü onu kendisine söylüyorlar. Burada insanlar yıldız falına son derece fazla inanıyorlar. Herkes buna inanıyor. Böyle bir telakki, böyle bir gelenek yerleşmiş. Hatta evlenecek erkek ve kadın da önce bir falcıya gidiyor. Falcı eğer onlara sizin yıldızınız uyuşuyor derse evleniyorlar. Eğer yıldızları birbirleriyle uyuşmazsa o zaman evlilik bozuluyor. Evet, bundan 800 sene önce Çin'de yıldız falının burcunun ne kadar emniyetli olduğunu görün. Günümüzde de nice entelektüel aklı başında adamların bu burçlara, efendim, yıldız falına verdiği ehemmiyeti buna kıyas edin. Demek ki 800 yıl önceki Çin'le günümüz arasında pek fark yok bu bakımda. Efendim, Kinsay'da gördüğü enteresan şeyleri anlatıyor ya Marco Polo. Kinsay halkı Budist. Budistler de cesetlerini yakıyorlar. Eskiden yakmıyorlardı değerli dinleyiciler. Bunların kutsal nehirleri vardı. Bu nehirlere atıyorlardı. Bu nehirlerde timsahlar falan o ölüyü parçalıyorlardı. Fakat zamanla sari hastalıklar baş gösterince bunlar bu sefer ölüleri yakmaya başladılar. Yani reform yaptılar dinlerinde. Nasıl yakıyorlar? Ölen zenginse bütün akrabaları, kadın, erkek merasim düzenliyorlar. Cesedi bir arabaya yerleştiriyorlar. Kadın, erkek, bütün akrabaları da cesedin yakılacağı yere kadar musikiyle, şarkı söyleyerek gidiyorlar. En güzel elbiselerini giyiyorlar, onu da söylemek lazım. Güzel ipekli, gümüş, altın işlemeli. Merasim başlıyor, neşeli şarkılar çalınıyor, söyleniyor. Efendim, cesedin yakılacağı yere gelince duruyorlar. Cesedin alevleri, cesedi getiriyorlar, alevlerin arasına bırakıyorlar. Merasimde ölenin zenginliğini ifade eden ne kadar değerli eşyası varsa, onları temsilen birer parça şey, mesela altın, yakut veya zümrütlü küçük bir yüzük, altın işlemeli bir kumaş, bunları ceset yakılırken yanına bırakıyorlar. Çünkü bunlar da öteki dünya inancı var. Ölen kimse öteki dünyada bu zenginliğe sahip olur. Ceset yakılırken dünyada sahip olduğu şeylerden bazıları yanına konursa bunları öteki dünyaya götürür diye inanıyorlar. Manzililer, bir insan hayatta ne kadar itibarlı, şerefli birisi ise öteki hayatında da bu derece şerefli ve itibarlı olduğuna inanıyorlar ve ölümden de fazla korkmuyorlar diyor. Yine ölümle ilgili buralarda enteresan bir hadise var. Bir kimseye bir zarar verirse birisi, yani onu mesela döverse, bir uzvunu yaralarsa, buna karşılık yaralanan kimse kendisini müdafaa edecek güçte olmayıp da hasmının tecavüzünü def edemezse yaralanan bu acizinden dolayı intihar ediyor. Bu tür bir tecavüze uğrayan kimse çoğunlukla mütecavizin kapısında kendisini asıyor. Bu da onun kininin ifadesi. Eğer komşuları mütecavizin intihar edene karşı çok kötü davrandığını ve haksız yere ona zarar verdiğini şahitlik ederek ispatlarlarsa, mütecaviz ölenin cenazesinin masraflarını çekiyor. İşte çalgıcısını, şarkıcısını, hepsini bu mütecaviz temin ediyor. Yani cenaze merasiminin en iyi şekilde yapılmasını sağlıyor. Bunun sebebi de zengin ve güçlü düşmanın zarar verdirdiği ve ölümüne sebep olduğu kişiye cenaze merasiminde itibar ve şeref veriyor. Böyle inanıyor Manzililer diyor Marco Polo. Marco Polo, Kinsay'da eski kralın sarayını da gezmiş. Eski 15 kilometre genişliğinde bir alana kurulmuş, etrafı yüksek duvarlarla çevrili. Efendim, muhteşem evler var orta kısmında. Kocaman bir kapıdan giriliyor. Evler zemin hizasında, damları sütunlara dayandırılmış. Sütunlar altın kaplama. Güneş ışığında pırıl pırıl parlıyor. Tabii kral dairesi en güzel. Duvarlar süslenmiş, bezenmiş. Eski kralın hanımının resimleri falan var. Burada her sene eski kral, Fafur diyorlar, muhteşem ziyafetler verirmiş dini günlerde. Hatta 10 gün, 20 gün sürermiş bu ziyafetler. Ve herkes gelir orada yer içerlermiş, masal alemi yaşarlarmış. Herkes kendini tabii bu şeyde göstermek istermiş, en güzel kıyafetlerini falan giyerlermiş. Kralın 1000 tane kadın hizmetkarı varmış hareminde ve hepsi de burada otururmuş. 50 tane odada kalırlarmış. Çok beğendim diyor. Ormanlarıyla falan. Bir manzili bana dedik, işte kralımız bu sarayından çıkmazdı. Günlerini eğlence içinde geçirirdi. Kadınlar, av partileri, ziyafetler verirdi. İşte bu yüzden Kubilay Han bir çırpıda onu bu muhteşem saraydan atıverdi. Kendisi de bir kayığa binerek okyanustaki bir adaya kaçtı. Karısını falan bırakarak diyor. Evet, utanılacak bir duruma düştü. Şerefi iki paralık oldu diyor. Kinsay'da 1,5 milyonun üzerinde ev var diyor Marco Polo. Çok mabet var, bir tane kilise var. Demek ki Hristiyan sayısı az. Burada garip bir adet var diyor Marco Polo. evin erkeği kapısının üstüne ismini, sonra karısının ve kaç erkek ve kız çocuğu varsa onların da adlarını yazıyor. Hatta esirlerin ve kaç tane atı varsa onların da sayısını yazıyor. Sonra ev sahiplerinin sakinlerinden biri ölünce onun adını hemen siliyor. Ya da bunun tersi oluyor. Evde bir çocuk dünyaya gelirse bu listeye onun da adı ekleniyor. Bu liste aynı zamanda şehrin valisine de veriliyor. Şehrin valisi kimin evinde kaç kişi yaşıyor, adları nedir bir bilir. Eğer bu kaideye uymazlarsa şiddetle cezalandırılır. Şimdi de var şehirlerde bazıları evlerinin kapısına ismini yazıyor. Bazıları hanımıyla beraber ismini yazıyor. Hatta bazıları çocukların dahi ismini yazıyor. Ne telakki derseniz deyin. Bir başka usul de şehir ve kasabalardaki hanlara kim geliyor kim gidiyor. Mutlaka kayıtları tutuluyor. Hana akşam yatmak için gelenlerin adları bir kağıda yazılıyor ve sabahleyin valiye veriliyor. Böylece Kubilay Han'ın adamları şehirde sıkı bir kontrol sistemi kuruyorlar. Bu havalede bir başka adet var. Manzinin hemen bütün eyaletlerinde, şehir veya kasabalarında fakir aileler veya sonradan fakir olanlar kız ve erkek çocuklarını zengin ailelere satarlar diyor Marco Polo. Ama iyi bir adet değil bu diyor. Ama ne yapsın, fakir aile eline geçen parayla geçimini sağlar. Çocuk da müreffeh bir ailede iyi yiyip iyi geçinir, büyür diyor. Tabii zenginler fakir ailelere yardım eder ama hep yardımla da yaşanmaz. Ama çocuk eğer zengin bir ailenin yanına verilirse, daha doğrusu satılırsa, çocuğun daima iyi bakıldığını bilir ve bundan dolayı müsterih olur diyor Marco Polo. Marco Polo, Manze eyaletinde karış karış dolaşmış. Bütün şehirleri, köyleri, ormanları, sahraları biliyor. Buranın her bir köyü, kasabası hakkında bilgi veriyor. Ve burada avcılığın çok rağbette olduğunu söylüyor. Bir de enteresan bir şey söylüyor. Facao şehri var burada. Facao şehri yakınlarında çok vahşi insanların yaşadığını söylüyor. Bu vahşi insanların, dağlık bir bölge burası, her çeşit et yediğini söylüyor. Yani insan eti de seviyorlar ve yiyorlar. Yalnız eceliyle ölenlerin etini yemiyorlar. Kendileri öldürüyorlar. Yaralıyken ölen insanların etini yiyorlar. Veya belki de kendileri de öldürüyorlar ama eceliyle ölmüş insanın etini, yani leş yemiyorlar yani. Böyle bir şeyleri var. Zaten görseniz çok korkarsınız. Çok korkunçturlar diyor Marco Polo. Hem kana susamışlar hem de iyi savaşçılar. Yüzlerini görseniz saçlarını ön kısımdan kulak arkasına kadar dibinden kazıtırlar ve yüzlerinin tam orta yerinde maviye boyarlar. Bu da daha korkunç görünmek için tabii. Kalkanlarını, kılıçlarını alırlar. Askerleri bunların yürür, kumandanları ata biner, vahşice dövüşürler. Sonra da yaralayıp öldürdükleri insanların önce kanını içerler, sonra da etlerini yerler diyor. Demek ki yamyamlık sadece Afrika'ya mahsus bir gelenek değil. Çin'de de bu işi ustaca yapan yerlilerin olduğunu Marco Polo'dan öğreniyoruz. Marco Polo'nun bu Fuchao'da başına gelen enteresan bir hadiseyi anlattığını görüyoruz. Şehrin ileri gelenlerinden biriyle konuşurken, bu bölgede bir köy var fakat bizi çok endişelendiriyor, dinleri çok garip, hiç bilmediğimiz adetleri var, ateşe tapmıyorlar, Budist de değiller, idolleri yok, Müslüman değiller, Hristiyan değiller, çok garip insanlar ve kendilerinden korkuyoruz diyorlar. Marco Polo'da ben gideyim kendisini göreyim, kendileriyle konuşayım diyor ve köy halkıyla görüşmeye gidiyorlar. Önce köyün yaşlılarıyla ileri gelenleriyle konuşmak istediklerini söylüyorlar. Önce köylüler tereddüt ediyorlar ama sonra razı oluyorlar. Size bir zarar vermeyeceğiz ancak yaşayışınız ve inançlarınız hakkında bilgi almak için geldik diyorlar. Köyün ileri gelenleri biz sizi Kubilay Han tarafından gönderildi sandık. Onun için korktuk, onlar da bize hep dert getirirler diyor. Neyse ve anlatıyorlar. Şimdi bunların sade ve basit bir hayat tarzları var. Rehber tabii aracı oluyorlar. Epey konuştuktan sonra bunların Budist olmadıklarını öğrendik. Müslüman da değillerdi diyor. Çünkü onları iyi tanıyor Marco Polo. Bunun üzerine tahkikatımızı, dini inanışları ve ibadetleri hakkındaki tahkikatımızı derinleştirmeye başladık. Sonunda köy halkının Hristiyan olduğuna karar verdim. Bana kalırsa halk Hristiyan adetlerini uyguluyor. Ancak bunlar bizim adetlerimizden çok değişik. Diyorlar ki, atalarımızın arasında 3 tane din adamı vardı. Bu 3 tane din adamı bize bir kitaptan ders verirlerdi. Zamanla bu 3 din adamı iyice ihtiyarladı, ders veremez hale geldi. Ellerindeki kitabın ne yazdığını da bizler anlayamıyorduk. Böylece aklımızda nasıl kalmışsa ve babalarımız bizlere nasıl öğretmişse biz de öyle ibadet etmeye başladık diyor. Evet, böylece durumu iyice anladık. Ancak Kubilay Han'a bunu anlatmak ve izin istemek gerekiyordu. Budistler, belki Hristiyanların serbestçe kendi dinlerini icra etmelerini engellerlerdi. Köy halkı aralarından 2 kişiyi seçtiler, Kubilay Han'ın huzuruna çıktılar, meseleyi anlattılar. Kubilay Han danışmanlarıyla bu meseleyi görüştü. Kubilay Han'ın danışmanları arasında Budist rahiplerin başı da vardı. Budist rahiplerin başı bu iki temsilcinin iddialarını kabul etmek istemedi ve siz Hristiyan değilsiniz, siz Budistsiniz, size izin vermemesi lazım imparatorun dedi. Ve Kubilay Han'ı etkilemeye çalıştılar. Kubilay Han baktı, gördü ki tartışma uzayıp gidiyor. Köy halkının hangi dini isterse onu kabul edebileceğini bildirdi ve onlara izin verdi. Köy halkının temsilcileri memnun olarak köylerine döndüler. Manzede 700 bin Hristiyan'ın varlığından bahsediyor Marco Polo. Hepsi böyleyse bunlara ne derece Hristiyan denir, o da şüpheli. Marco Polo bu havalide dolaşırken Zayton şehrine varıyor. Zayton çok kıymetli bir liman şehri. Hindistan'dan gelen mallar burada satılıyor ve %10 nispetinde gelen her gemiden ayak basma parası, yani gümrük vergisi ödeniyor. Liman vergisi. Şimdi bir %10 ayak basma parası, bir de ayrıca liman vergisi var. 2 tane liman vergisi var. Bu da malların cinsine göre değişiyor. Hangi mal çok sürüm yapıyorsa ona fazla vergi konuyor. Mesela karabiber için %44 nispetinde vergi var. En yüksek verginin bu olduğunu söylüyor Marco Polo. Buna rağmen, yani kazandığı malın değerinin yarısını Kubilay Han'a vergi olarak vermesine rağmen kazancı çok iyi olduğu için sık sık Zayton'a mal getirip satıyorlar. Bu da Kubilay Han'ın hazinesini dolduruyor. Yine burada nehirler arası ulaşım var ve Zayton'da bir şey dikkatimi çekti diyor. Halkın çoğunu vücuduna dövme yaptırıyor. Hindistan'dan bile buraya dövme yaptırmaya gelenler var. Bir de Zayton'a yakın bir Tinju var. Tinju'nun da özelliği şehrin dünyanın en güzel porselen işlerinin yapıldığı şehir olması. Büyük bir şehir değil fakat ünü çok. Porselen kaplar, porselen kaseler yapıyor ve bütün dünyaya gönderiliyor. O meşhur Çin porselenleri bu Tinju'da yapılıyor ve çok da ucuz. 3 Venedik altınına nefis 3 parça porselen kase satın almak mümkün. Çamuru öyle yoğururuz ki diyor sanatkarlar, uzun zaman dinleniyor. Bu yoğurduğumuz çamuru beklemeye bırakırız. Yıllarca bu çamur bekliyor. Nice sonra onu ister kase ister vazo yaparız. Burada adettir, bir baba oğlu için çamur yoğurur. Yani bir sanatkar yoğurup da hazırladığı çamurdan bir kar sağlamaz. Ancak oğlu babasının hazırladığı çamuru işler. Herkes babasından kalma çamuru işleyerek porselen yapar. Demek ki bu işin kıymeti biraz buradan geliyor. Bir de hususi bir cila ile porselenleri cilalıyorlar ve bu cilayı nasıl hazırladıklarını da ancak kendileri biliyorlar. Bu sırlarını da babadan oğula aktarıyorlar. Bir de Tinju şehrinin dili Manji'de konuşulanlardan farklı bir lehçeyi ihtiva ediyor diyor. Evet, bu fasıl, Marco Polo seyahatnamesindeki bu fasıl Çin'in Manzi eyaleti ile ilgiliydi ve burada Marco Polo bize çok enteresan hatıralar nakletti. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık hatıralar programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.